Ayrım 29. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 358. Araştırmacı gazeteciliğin öyküsü. Uluslararası haber ajansları suikastin ardından haberi acil koduyla tüm dünyaya geçtiler. Haberi ilk olarak Türkiye saatiyle 14.14'te veren İngiliz haber ajansı Reuters, mumcunun Türkiye'de araştırmacı gazeteciliğin öncülerinden olduğunu vurguladı. Reuters, sosyalist olarak nitelendirdiği mumcunun, müttefik kuvvetleri tarafından Irak'a yönelik operasyonlarda İncilik üstünün kullanılması nedeniyle hükümeti eleştirdiğini belirtti. Ajans haberinde mumcunun yolsuzluk iddiaları, yabancı istihbarat birimleri, mafya, aşırı sol ve papa suikastı konularında araştırma yaptığını anımsattı. Mumcu'dan Türk basınının en ünlü köşe yazarlarından biri olarak söz eden Fransız haber ajansı AFP, geniş haberinde Mumcu'nun son 13 ayda öldürülen 13. gazeteci olduğunu belirtti. Ancak arabasına bomba konarak öldürülen ilk gazeteci olduğuna dikkat çekti. Amerikan haber ajansı AP'de haberinde Mumcu'yu Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak niteledi. AP, Uğur Mumcu'nun bir terör uzmanı olduğunu ve Papa II. Jean Paul'e düzenlenen suikast girişimi üzerinde araştırmalar yaptığını belirtti. Ajans, Mumcu'nun radikal İslamcı ve bölücü hareketlere sert eleştiriler yönelttiğini vurguladı. AP yayınladığı ikinci haber bülteninde de Mumcu'nun laikliğin yılmaz bir savunucusu olduğunu ve kökten dinci kesimlerden sık sık ölüm tehditleri aldığını söyledi. Bir dönem kapandı. Uğur Mumcu cinayetini BBC'nin 24 saat aralıksız yayın yapan Dünya Servisi 36 dilden duyurdu. İngiliz basınında olayı en doğru teşhisi koyan haber Independent gazetesinde yayınlandı. Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle Türkiye'de gazeteciliğin bir dönemi de kapandı denilen haberde şu görüşler savunuldu. Atatürk'ün laiklik ilkesinin sulandırılmasına karşı çıkıyordu. Bu nedenle düşmanları vardı. Acımasız kaleminin ucuna takılan siyaset adamları da cinayeti kınadılar. Türkiye-İran ilişkisinin iyileştiği şeklindeki resmi açıklamalara rağmen devlet televizyonu olayda İranlı şeriatçıların sorumluluğu olduğunu ima etmeye çekinmedi. Uğur Mumcu kılı kırk yararak araştırmasını yapar ve suçluları isimleriyle açıklardı. Yakınlarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın PKK ile savaşmak yerine işbirliği yaptığı iddiaları üzerinde çalışıyordu. Mumcu'ya yapılan bombalı suikast, CNN televizyonunda da ilk haberler arasında yer aldı. Olay yerinden görüntüleri de veren CNN, Mumcu'nun aşırı sağcı, şeriatçı ve Kürt ayrılıkçılarının hedefi olduğuna dikkat çekti. Uğur Mumcu cinayetine Almanya, Fransa, Rusya, Yunanistan, İsveç, İtalya, Kıbrıs ve Suriye basınında da geniş yer verildi. Polis ipucu arıyor. Mumcu'nun kardeşi Ceyhan Mumcu, suikastla ilgili soruşturmanın DGM savcısı Nusret Demiral tarafından yürütülmesine karşı olduğunu bildirdi. Ceyhan Mumcu, Nusret Demiral, bundan önce Bahriye Üçok ve Muammer Aksoy'un öldürülmesi olaylarında elde edilen delilleri açıklamayarak kendisine saklamıştır. Bu nedenle biz tahkikatın Adalet Bakanlığı'na bağlı, tarafsız, adli yargının herhangi bir cumhuriyet savcısına tahkikini istiyoruz, dedi. Başlatılan soruşturmada MİT de devreye girdi. MİT soruşturma için özel ekipler oluşturdu. Emniyet kaynakları bombanın diplomatik kurye ile Türkiye'ye sokulması olasılığı üzerinde dururken, suikastçı üstlenmemiş olmasına karşın, üzerinde kuşkular toplanan Hizbullah örgütünü de soruşturma kapsamına aldı. Ayrıca MİT, olayın aydınlatılması için CIA ve Mossad'dan yardım istedi. Soruşturmada Uğur Mumcu'nun bugüne kadar aldığı tehditler de değerlendirilirken, polis özellikle son 3 ay içerisinde Türkiye'ye giriş yapan Orta Doğu kökenli kişiler üzerinde durdu. Suikastçı üstlenen İslami Kurtuluş Örgütü ile ilgili ellerinde bilgi bulamadığını belirten emniyet kaynakları, İBDA-C adlı örgütün 1989 yılından bu yana sesini duyurmaya başladığını ve özellikle Ayasofya'nın ibadete açılması için İstanbul'da çeşitli mitingler yaptığını, ancak örgütle ilgili bugüne kadar bir operasyon gerçekleştirilemediğini ifade ettiler. Emniyet yetkilileri, İslami örgütlerin Hizbullah'tan kopması nedeniyle ve Hizbullah'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği hiçbir eylemi üstlenmemesi nedeniyle bu örgütün de soruşturma kapsamına alındığını bildirdiler. Aynı kaynaklar, soruşturmanın Mumcu'nun bugüne kadar yazılarında kaleme aldığı örgütler bazında da başta PKK bağlantıları çerçevesinde sürdürüldüğünü de kaydettiler. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, suikastla ilgili yaptığı açıklamada, olayı çözmeyi bir onur meselesi haline getirdiklerini yineleyerek, bunu mutlaka çözeceğiz ve yiğit eli, demokratik düzen için gayret eden eli ve bunun kalemini kıranın biz de kafasını kıracağız. Böylece bilinmesini rica ediyorum diye konuştu. En küçük ipucunun dahi değerlendirildiğini ve laboratuvar çalışmalarını sürdüğünü kaydeden Sezgin, suikastla ilgili bilgi sahibi kişi ve kişilere polise yardımcı olmaları çağrısında bulundu. Sezgin, bu kişileri bugüne kadar emniyet tarihinde görülmemiş bir büyüklükte mükafatla ödüllendireceğiz, dedi. Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu, Uğur Mumcu'ya yönelik suikast olayının en kısa sürede aydınlatılacağını belirterek, bu amaçla özel bir soruşturma ekibi oluşturulduğunu bildirdi. Şahinoğlu, Mumcu'ya yönelik bir suikast uyumu olup olmadığı yolundaki soru üzerine ise, kendilerine böyle bir istihbaratın gelmediğini ifade ederek, Sayın Mumcu'ya daha önce yakın koruma verilmiş, bir müddet sonra kendisi bu koruma isteğinden sarf nazar etmiştir. Buna rağmen, evinin bulunduğu bölgede iki polis noktası hizmete geçirilmiş, ayrıca bu bölge, gayri muayyen saatlerde motorlu devriyelerle de kontrol altında tutuluyordu, dedi. Mumcu korunmadı. Uğur Mumcu cinayetinden sonra kamuoyunda, Mumcu'nun güvenlik güçleri tarafından korunup korumadığı tartışması ortaya atıldı. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin ve Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu'nun, Uğur Mumcu'nun kendileri tarafından korumaya alındığı yolundaki açıklamaları basında yer aldı. İçişleri Bakanı İsmet Sezgin, Mumcu'nun korunduğu konusunda Nokta dergisine, onu korumayıp da kimi koruyacağız diyecek kadar iddialıydı. Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu ise, Mumcu'nun yakın koruma istemediğini, ancak buna rağmen oturduğu sokakta iki ayrı polis noktası ihdas edildiğini, hatta motorlu devriye ekiplerinin gayri muayyen saatlerde sokağı kontrol ettiğini söylüyordu. Ancak ne karlı sokaktaki polis noktasında bekleyen polislerin, ne de hassas bölge koruma ekiplerinin, değil Mumcu'nun arabasını tanımak, hangi evde oturduğundan, hatta kim olduğundan bile haberleri olmadığı tespit edilecek, yapılan incelemeler ve araştırmalar sırasında güvenlik güçleri tarafından Uğur Mumcu ile ilgili olarak hiçbir koruma tedbirinin alınmadığı resmi evrak ile sabit olacaktı. 1994 yılında Güldağ Mumcu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a Uğur Mumcu'nun koruması ile ilgili neden yazılı emir vermediğini sorduğunda Ağar, ihmal etmişiz yanıtını verdi. 1992 yılında dönemin MİT Müsteşarı Kor General Teoman Koman, gazetecilere terörün önümüzdeki günlerde sansasyonel eylemlere başlayabileceğini, kamuoyunda bilinen isimlere yönelebileceğini belirtiyor ve ekliyordu. Hatta aranızdan birileri de hedef olabilir, öldürülebilir. Devletin istihbaratı bunu saptayabildiği halde, terörün yönelebileceği isimler arasında olması gereken Mumcu'nun neden korunmadığı sorusu bugüne değin yanıtlanmadı. İran ve PKK, biz yapmadık. Türkiye'de bulunan İran İçişleri Bakanı Abdullah Nuri, Uğur Mumcu'nun öldürülmesine İran'ın karıştığı yolundaki savları reddetti. Kürdistan Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin ERNK bildirisinde PKK'nın yaptığı eylemleri üstlenmekten çekinmeyen bir örgüt olduğu öne sürülerek, PKK'nın böyle bir suikast girişimi olmayacağını da kesin bir dille açıklamak istiyoruz, denildi. Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'nun FIJ açıklaması. Merkezi Brüksel'de bulunan Uluslararası Gazeteciler Federasyonu FIJ, Uğur Mumcu'nun bombalı bir suikast sonucu öldürülmesi üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye acilen bir araştırma heyeti gönderme kararı aldığını bildirdi. Türk hükümetinin gazetecilere karşı girişilen saldırı ve cinayetler karşısında uyanık bulunması gerektiğini belirten ve Mumcu'nun katlinden sonra Başbakan Süleyman Demirel'in gösterdiği süratli tepkiyi olumlu karşıladığını bildiren FIJ Genel Sekreteri Aiden White, Türkiye'de basına karşı açılan savaşın bu şekilde devam etmesini kabul edemeyeceklerini vurguladı. Müfreze 5000. İran yönetiminin muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü, Uğur Mumcu cinayetinin ardında İran yönetimince desteklenen Tanrı'nın Gücü Müfreze 5000 adlı örgütün bulunduğunu öne sürdü. Halkın Mücahitleri Örgütü'nün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İran yönetimiyle sıkı ilişkilere girmesinin bu sonucu doğurduğu ve İranlı terörist diplomatların hala iş başında bulunduğu öne sürülürken, açıklamada özetle şu görüşler yer aldı. Biz bu gelişmeleri aylar önceden uyarmıştık. Türkiye kendi iş güvenliğini dikkate alıp PKK'yı kastederek İran'la ikili anlaşma yaptı. İran'ın İçişleri Bakanı bu anlaşmalar sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye'deki Hümeyni aleyhtarları hakkında daha rahat bilgi sahibi olabileceklerini söylemişti. İran o dönemden sonra Türkiye'ye timler gönderdi. Urmucu cinayeti bu timlerin işidir. Türkiye'yi İran'la yapılan tüm anlaşmayı iptal etmeye çağırıyoruz. Cinayette devlet parmağı var. Uluslararası üne sahip bir grup edebiyatçı ve yazar, Başbakan Süleyman Demirel'e gönderdikleri mektupta, son bir yıl içinde öldürülen 10 gazetecinin cinayetine devlet parmağı bulunduğuna ilişkin açık kanıtlar bulunduğunu ileri sürdüler. Adını Uluslararası İnsan Hakları Bildirgesi'nin 19. maddesinden alan Madde 19 adlı örgütün direktörü Frances de Saura tarafından gönderilen ve altında Mario Vargas Llosa, Arthur Miller, Harold Pinter, Edward Albee'nin de aralarında bulunduğu 17 ünlü yazarın imzası bulunan mektubun tam metni şöyleydi. Sayın Başbakan, Ocak 1992'den bu yana Türkiye'de 11 gazetecinin öldürüldüğünü dehşetle öğrendik. Anladığımız kadarıyla bu gazeteciler Türkiye'nin bağlı kalması ve koruması gereken uluslararası yasalarla güvence altına alınmış, ifade ve bilgilenme özgürlüklerini kullanmak istedikleri için öldürülmüşlerdir. Bu cinayetlerden birisinin sorumluluğunu PKK örgütü üstlenmiştir. Ancak diğer 10 cinayette devlet parmağı olduğu konusunda çok ciddi kuşkular bulunmaktadır. Özellikle de Halit Güngen ve İzzet Kezer cinayetlerinde devlet parmağı olduğuna ilişkin açık kanıtlar bulunmaktadır. Hükümetinizin bu cinayetleri yeterince soruşturmaması, hatta bunlardan bir kısmının gazeteci olduklarının tarafınızdan kabul edilmemesi bizim için derin kaygı kaynağı olmuştur. Bu canilerin yakalanmaması, yalnızca bundan sonra da pek çok cinayet işlemek için serbestçe dolaşmaları değil, aynı zamanda gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilebilir bir olay gibi anlaşıldığı anlamına gelmektedir. İfade ve bilgilenme özgürlüğü hem diğer insan hakları için çok değerli bir hak hem de demokrasi için bir temel oluşturmaktadır. Hükümetinizin bu 11 cinayetin faalini adalet önüne çıkartmak için bütün olanakları kullanması ve Türkiye'de bundan sonra gazetecilere bu tür saldırılar yapılmasının önüne geçmek amacıyla önlem alması için çağrıda bulunuyoruz. Yüz binler yürüdü. Mumcu 27 Ocak Çarşamba günü yüz binlerin uğurlar ölmez, katiller bulunsun, hesap sorulsun. Türkiye İran olmayacak. Mumcu'nun katili kontrgerilla. Moğollar İran'a sloganları ile Ankara'da toprağa verildi. Cenaze törenine Türkiye'nin dört bir yanından katılım oldu. Mumcu'ya son yolculuğunda alkışlarla ve sloganlarla eşlik eden yüz binler, Ankara'da o güne kadar görülmemiş büyüklükte bir cenaze töreni gerçekleştirdiler. Katılımın yüz binlere ulaşması nedeniyle cenaze töreni sırasında izdiham yaşandı ve kortej oluşturmakta güçlük çekildi. Kalabalık Mumcu'nun naaşına Cebeci Asli Mezarlığı'na kadar eşlik ederken cenaze töreni olaysız sona erdi. Uğur Mumcu için ilk tören 1975 yılından beri görev yaptığı Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara bürosu önünde düzenlendi. Törenin 10.30'da gerçekleştirileceğinin duyurulmasına ve zaman zaman sağanak halde yağan yağmura karşın 8.15'ten itibaren binlerce insan tören yerine akın etti. Mumcu'nun cenazesi saat 9.25'te bulunduğu Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından alınarak kortej eşliğinde Cumhuriyet bürosu önüne getirildi. Cenaze alkışlar ve vatandaşlarca atılan karanfiller eşliğinde gazete binası önünde hazırlanan katafalka yerleştirildi. Siyasi parti temsilcilerinin, sendikaların ve vatandaşların yer aldığı topluluk, tören başlayana kadar Türkiye layıktır, layık kalacak. Mumcular ölmez. Gerici katiller hesap verecek. Faşizme karşı omuz omuza. Türkiye İran olmayacak. Kahrolsun şeriat. Yobazlar İran'a. Layıklık düşmanı Çankaya'nın şişmanı sloganlarını attılar. Topluluktakiler ayrıca Yiğidim aslanım burada yatıyor türküsü ve Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak marşını söylediler. Akın akın cenaze törenine gelen vatandaşlar cenaze için trafiğe kapatılan Kızılay Meydanı'na sığmadı. Büyük kalabalık ellerinde şemsiyeler, başlarına geçirdikleri naylon poşetlerle meydanı doldururken saçak altları ve Kızılay'a açılan yollarda da büyük gruplar oluştu. Cumhuriyet Ankara Bürosu önünde düzenlenen törene Başbakan Vekili Erdal İnönü, yanı sıra bakanlar, çok sayıda siyasi parti temsilcisiyle belediye başkanları da katıldılar. Ankara Bürosu önündeki törende Cumhuriyet Başyazarı İlhan Selçuk ile Başbakan Vekili Erdal İnönü birer konuşma yaptılar. İlhan Selçuk konuşmasında Uğur Mumcu'nun savunduğu ilkelerin yaşatılması için kalabalığın söz vermesini isteyince kalabalık alkışlarla söz veriyoruz diye bağırdı. Törenin bir bitiş değil, bir başlangıç töreni olduğunu belirten Selçuk şunları söyledi. Uğur Mumcu su katılmamış bir Atatürkçü, laik cumhuriyetin yenilmez savunucusuydu. Ve Uğur Mumcu bu idealler, bu inançları uğruna canını verdi. Bile bile lades, dedi. Arkadaşlarım, Uğur Mumcu'nun ölümü karşısında gösterilen bu tepki, bu duyarlılık, bu sevgi kuşatması dilerim ki burada bitmesin, sürekli olsun. Biz duygusal bir milletiz. Sevdiklerimizi çok severiz, duyduklarımızı dile getiririz, heyecanlarımızı dalga dalga yükseltiriz. Ama ondan sonra unuturuz arkadaşlar. Neden heyecanlandığımızı, duygularımızı neden dile getirdiğimizi unuturuz. Şimdi şurada, Uğur Mumcu'nun başucunda, tabutunun başında hep birlikte söz verelim, unutmayacağız. Uğur'un Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerini savunmakta sonuna kadar gruplaşarak, örgütlenerek yürüyeceğiz. Arkadaşlar, eğer yürüyebilirsek Uğur Mumcu'ya layık olabiliriz. Bildiğiniz gibi bu gibi durumlarda söylenecek söz, yinelenen söz, kanları yerde kalmayacaktır. Kanlar yerde kalmayacak demek bir anlam taşımıyor arkadaşlar. Uğur'un kanının yerde kalmaması için Uğur'un ilkelerini, onun yetiştiği okulun savunduğu laik, bağımsız, demokratik Atatürkçü Cumhuriyet'in yaşatılması ve ilerletilmesi gerekir. Söz veriyor musunuz arkadaşlar? Bu sözü Uğur'un öldüremedikleri kişiliğinin, tabutunun demiyorum, kişiliğinin başında verdiğimiz bu sözü unutmayalım. Arkadaşlar, 12 Eylül faşizminin Türkiye Cumhuriyeti'nden sökmek istediği Cumhuriyeti yeniden canlandırmak uğruna şehitler veriliyor. Ve bu şehitler verilirken de itiraf edelim ki toplum yeterli duyarlılığı gösteremiyor. 12 Eylül faşizminin buldozeri halkın üzerinden, insanların üzerinden geçti. Yüreklerin üzerinden geçti ve demokrasinin üzerinden geçti. Bugün hala 83 rejiminin kalıntılarının gölgeleri altındayız ve eğer bunları tasfiye etmek ve tam demokratik, katılımcı demokrasiyi gözeneklerine kadar sindirmiş, bağımsız ve Atatürkçü bir Türkiye'de yaşamak istiyorsak, toplumun üstündeki ölü toprağının silkelenmesi gerekir. Bakın bugün Uğur'umuzu, bir tanecik kardeşimizi, sevgili Uğur'umuzu toprağa verirken, toplumun üzerinden ölü toprağını silkeleyebilirsek ancak o zaman Uğur'a, Cumhuriyet'e, insanlarımıza ve kendimize karşı görevimizi yapmış oluruz. Bunu, bu cenaze törenini bir bitişin değil, bir başlangıcın töreni saymak istiyorum. Bir başlangıcı kaybedemeyiz arkadaşlar. O zaman Uğur rahat uyuyacaktır. Ancak o zaman rahat uyuyabilecektir. Uğur'un ruhuna sevgi ve saygılarımı sunarak hepimizi saygıyla selamlıyorum. Başbakan Vekili Erdal İnönü ise yaptığı konuşmada Mumcu'nun Cumhuriyet'in temel ilkelerinin yılmaz bir savunucusu olduğunu vurgulayarak, Mumcu'nun katillerini bulmak, adalete teslim etmek, suçluları cezalandırmak, böylesi cinayetlerin bir daha işlenmemesini sağlamak, hükümetimizin namus borcudur, bunu yapacağız dedi. Gazete önündeki tören saat 10.30'da sona erdi. Yeniden cenaze arabasına konan Mumcu'nun tabutu üzerine, yıllarca çalıştığı Cumhuriyet Ankara Bürosu'ndan kırmızı karanfiller atıldı. Gazete önündeki tören sürerken, on binlerce kişi gazete ile Maltepe Camii arasındaki yolda, caminin çevresinde toplanmıştı. Mumcu'nun cenazesi gazeteden camiye ancak 1,5 saatte ulaşabildi. Yol boyu slogan atıldı, cenaze arabasının üzerine karanfiller atıldı. Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür ile kardeşleri ise yol boyunca arabaya binmeyi reddederek cenaze arabasının arkasında yürümeyi yeğledi. Kortejde yürüyenler arasında Başbakan Vekili Erdal İnönü, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, ANAP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Akarcalı ile bazı bakanlar ve milletvekilleri de yer alıyordu. Cumhuriyet Bürosu'ndan camiye kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüş yolu tamamen doldu. Kalabalık nedeniyle Maltepe Camii'ndeki törende izdiham yaşanırken bazı bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticileri yoğun kalabalık nedeniyle cami avlusuna giremediler. Milli Savunma Bakanı Nevzat Ayaz, Maltepe Camii'ne geldiğinde "Mollalar orduya girmesin" sloganı atıldı. Cenaze namazından sonra Mumcu'nun karanfillerle bezenmiş ve bayrağa sarılı tabutu eller üzerinde cenaze arabasına konarak Cebici Asri mezarlığına doğru kalabalık eşliğinde ve alkışlarla saat 12.40'da yola çıkarıldı. Maltepe Camii'ndeki törene Cumhurbaşkanı Vekili Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Vekili Erdal İnönü, siyasi parti lider ve yöneticileri, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, demokratik kitle örgütleri ve sendikaların yönetici ve üyeleriyle gazeteciler katıldılar. Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi de törenler sırasında Mumcu ailesinin yanında yer aldı. Maltepe Camisi'nden hareket edildikten sonra da kalabalık nedeniyle yine izdiham yaşandı. Cenaze aracı arkasındaki büyük kalabalık ile güçlük ve mezarlığa doğru ilerlerken önceden yapılan program da gerçekleşmedi. Sıhhiye Köprüsü üzerinden araçlara binilerek mezarlığa gidileceğinin duyurulmasına karşın halk cenaze arabasının peşi sıra mezarlığa kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında cenaze arabasının ardında birkaç kilometre uzunluğunda bir kortej oluştu. Cenaze arabası Cebeci Asli Mezarlığı'na ulaştığında kortejin sonu henüz Sıhhiye Köprüsü'nü yeni geçmişti. Mumcu'nun cenazesi saat 15'te Cebeci Asli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mumcu'nun cenazesi toprağa verildikten sonra mezarlıkta bulunanlar toplu olarak İstiklal Marşı okudular. Törene katılan yüz binlerce kişi daha sonra gruplar halinde dağıldı. TRT televizyonu töreni yarım saat süreyle canlı olarak yayınladı. Radikal İslam'a karşı en büyük gösteri. Uğur Mumcu için düzenlenen cenaze töreni yabancı haber ajanslarında geniş yer aldı. İngiliz Reuters ajansı Uğur Mumcu için Ankara'da düzenlenen cenaze törenini Orta Doğu'da aşırı İslamcı akımlara karşı bugüne dek düzenlenen en büyük protesto yürüyüşü olarak niteledi. Amerikan haber ajansı AP, Mumcu'nun cenaze töreniyle Türklerin ilk kez kızgınlıklarını böyle kitlesel bir bütünlük içinde dile getirdiklerine dikkat çekti. Fransız haber ajansı AFP, Mumcu'nun %99'u Müslüman olmasına karşın laik ve demokratik bir rejimle yönetilen Türkiye için simgeleştiğini bildirdi. Uğur Mumcu'nun cenaze töreni Fransa'da yayınlanan Liberation gazetesi tarafından 1 Mayıs 1977'den bu yana Türkiye'de yapılan en büyük gösteri olarak nitelendi. Ankara'yı sarsan gazeteci. Uğur Mumcu'nun katledilmesine ilişkin tepkiler dış basında günlerce sürdü. Özellikle İngiliz gazeteleri Mumcu'nun kişiliği, araştırma yöntemleri ve konularına ilişkin yorumlara sayfalarında yer vermeye devam ettiler. The Guardian gazetesi şu yorumlara yer verdi. Uğur Mumcu çok başarılı bir gazeteciydi. Bulguları çoğu kez Ankara'daki düzeni temelinden sarsardı. Sosyal adalet duygusunun güçlülüğü nedeniyle öğretim üyeliği görevinden vazgeçmişti. Uzun süren sıkı yönetim yılları sırasında bile tehlikeli ve hükümet açısından gayet tatsız konuları ele almaya çekinmedi. Türkiye'nin çoğu zaman dar kafalı siyasi ortamında Uğur Mumcu, Papa suikastine ilişkin araştırması ile çoğu kimseyi rahatsız etmişti. Yüksek düzeyde yolsuzluklar, uyuşturucu kaçakçılığı, şeriatçılığın artması gibi konularda da aynı etkiyi yapmıştır. Çalışmaları mümin bir Müslüman olan Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve sağcı bir muhafazakar olan Başbakan Süleyman Demirel'i herhalde memnun etmiyordu. Son yazdığı yazı iki eski bakanın Yüce Divan'da yargılanmalarının gecikmesi konusundaydı. Ancak Uğur Mumcu'nun en ilginç özelliği, yaptığı işin tehlikeli oluşuna rağmen bilgisini kendisini ziyaret eden gazetecilerle paylaşmasıydı. Tabii aynı fikirleri paylaşmaları koşuluyla. Independent gazetesinde ise şu görüşler yer aldı. Uğur Mumcu'nun ölümü, yaşamı boyunca demokratik sosyalist ilkeler ve ülkeler doğrultusunda hareket etmiş, sadece cesur değil, fakat son derece alçak gönüllü ve esprili bir kişiye uygun düşmeyen bir acılıkla oldu. Uğur Mumcu tek başına, herkesten bile fazla, Türkiye'de basın özgürlüğü ve insan hakları için çalıştı. Sosyalist inançlarına rağmen, yaşamının sonunda muhafazakar siyasetçiler, yüksek rütbeli komutanlar, adalet ve bürokrasi de dahil olmak üzere bütün eski muhalifleri ve kendisini eleştirenlerden de saygı gördü ve onların güvenini kazandı. Uğur Mumcu bu özelliklerini gazeteciliği ile kazandı. Hele Cumhuriyet Gazetesi'ndeki acımasız uslubu ve alaycı diliyle yazdığı günlük yazılarıyla 16 yılda 20 kitap yazdı. Birçok karanlık ve uğursuz sorunun üzerindeki perdeleri kaldırdı. Bir Türk neofaşistin Papa'yı öldürme girişimi, silah kaçakçılığı, terör eylemleri, insan hakları ve basın özgürlüğü ve son zamanlarda Kemalist laik ilkelerin şeriatçılığa karşı korunması. Daima sarsıntı yaratan görüşleri ileri süren bir kişi olmaktan, Türkiye'deki eğitimli insanların fikirlerini ona göre ayarladıkları bir kişi oldu. Bütün bunlara karşılık, tanınmışlığın hiçbir zaman keyfini sürmedi. Hayattaki başlıca ilgi odağı, yolsuzluk, terör ve siyasi oyunlardı. Kılı kırk yaran araştırmaları, hukuk eğitimi yapmasından kaynaklanıyordu. Bir avukat görünümünü sürekli korudu. Araştırmalarının kendisine düşmanlar yarattığını biliyordu ve hayatının tehlikede olduğunu da. Son aylardaki araştırmaları sürprizli sonuçlara doğru ilerliyordu. Şeriatçıların bazı önde gelen laikleri faili meçhul cinayetlerinden sorumlu olamayacakları gibi bir sonuca. Yine de Uğur Mumcu bir şeriatçı saldırının kurbanı olabileceğine inanıyordu. Ölümü Türkiye demokrasisinin 10 yılı aşkın bir süredir karşılaştığı en acı darbedir. Ancak çalışmaları çoktur ve kişiliği halkın şuuruna o denli güçlü biçimde kazınmıştır ki anısı Türkiye'de korunacaktır. Mumcu ailesinden teşekkür ve açıklama. Uğur Mumcu'nun ailesi 30 Ocak günü bir mesaj yayınladı. Gülden Mumcu ve çocukları Özgür ile Özge'nin imzasını taşıyan metin şöyleydi. Uğur Mumcu'nun bir suikast sonucu ölümü nedeniyle onu seven sizlerin onun yaşamı pahasına savunduğu bağımsızlık, laiklik ve demokratik hukuk devleti ilkelerine sahip çıkarak bizlere destek vermiş olmanız, o iştenliğiniz ve o coşkunuz bizlere büyük bir dayanma gücü vermiştir. Bunun için hepinize tek tek teşekkür ediyoruz. Onun savunduğu ilkelerin sizler tarafından böylesine güzel, coşkulu bir birliktelikle benimsenmesi, sağlığında görmek istediği en büyük özlemiydi. Onun şu anda bu özlemin huzurunu duyduğuna inanıyoruz. Ancak onun adını sonsuzlaştırmak, sevgisini yüreklerde sımsıcak yaşatmak için ya da her ne amaçlı olursa olsun birilerinin onun adına para toplama girişimine kalkışmaları, sevgili Uğur'un ikinci kez suikaste uğramasına eşdeğer bir olaydır. Türk Eğitim Vakfı'nın dünkü gazetelere yansıyan ve 27 Ocak günü TV haberlerine konu edilen çocuklarının da adını anarak Uğur Mumcu Fonu kurma girişimini onaylamıyoruz. Sizlerin bilmesini istediğimiz şudur. Bizler, Uğur Mumcu'nun eşi ve çocukları, onun anısını ve yaşam ilkelerini ona yakışacak bir şekilde geliştirerek yaşatacağız. Gösterdiğiniz dayanışma, bizim de dayanağımız ve gücümüz olacaktır. Uğur Mumcu bu noktaya, inançlarından ve ilkelerinden ödün vermeden, düşün emeği ile ulaştı. Onun böyle bir çabayla geldiği noktadan yola çıkacak olan bizler, onun bıraktıklarını kendisine yakışan bir biçimde geliştireceğiz. Çocukların bu ilkelerle okuyacaklardır. Bizler, Uğur Mumcu ya da çocukları adına fon kurulması, para toplanması gibi girişimleri asla onaylamıyoruz. Sadece Uğur Mumcu'nun inandığı ve savunduğu ilkeleri ve dünya görüşü doğrultusunda yapılacak olan tüm düşünsel çalışmaları destekleyeceğiz. Saygı ve sevgilerimizle. 29. ayrımın sonu, sayfa 372.